Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 26. ayrım. Sayfa 331. Genel sekreter bir süre sustu ve avukatın ölüm haberinin yarattığı şoku gerinin atlatmasını bekledi. Adamın paniğe kapılmasına hak veriyordu. Mağrur ve emreder bir tavırla geriyi süzmeye devam etti. Adamın titreyen parmaklarını elindeki çay fincanı tutamadığını ve kahvaltı masasının üzerine bıraktığını gördü. Gerçekten de Gary'nin korkusu doğruya çıkmıştı. Bu sabah Carnaby malikanesinin telefonlarına neden cevap vermediğini şimdi daha iyi anlıyordu. Şimdi felaketin içinde tek başına kalmıştı. Yoksa bu adamların niyeti kendisini de mi öldürmekti? Neden olmasındı? Gerçi Jonathan aksini söylemişti ama ona ne kadar güvenebilirdi? Avukat Ethan'ın yaptığı suistimallere kendisini de karıştığını düşünebilirlerdi. İnanın diye inledi. Benim olanlara en ufak bir iştirakım yok. Ben masumum. Bunu tahmin ediyoruz Gary. Yoksa seninle bu konuşmayı yapmaz ve seni çoktan Ethan'ın yanına gönderirdik. Anlamıyor musun? Belki de haklılar diye düşündü Gary Brent. İsteseler onu da rahatlıkla ortadan kaldırabilirlerdi ve kimsenin ruhu duymazdı. Bir an karısı Lauren'i ve küçük oğlu Stanley'i düşündü. Senelerden beri çirkin bir organizasyonun içinde olduğunu tabii ki biliyordu. Gerekirse bunun kötü sonuçlarına da katlanmalıydı ama iki kardeş arasındaki hesaplaşmanın kurbanı olmak istemiyordu. Başını salladı. ''Sorun ne öğrenmek istiyorsanız cevaplamaya hazırım.'' diye fısıldadı. ''Güzel. İlk sorum şu. Ethan ağabeyine haber vermeden sırf kendi adına işler alıyordu değil mi?'' ''Evet. Gelen bazı teklifleri Barbados'a bildirmiyordu.'' ''Bunlar yazılı olarak bana kanıtlayabilir misin?'' ''Sanırım bu mümkün. Kendine ayırdığı işler için özel bir dosyası vardı.'' ''Bu dosyada büroda mı saklı?'' ''Evet. Odasındaki özel bir dolapta.'' ''Bunları senden gizliyor muydu?'' ''Bildiğim kadarıyla hayır. Çünkü mutlaka bir yardımcıya gereksinimi vardı.'' O dolabın bir anahtarı da sende var mı? Hayır ama anahtarın saklandığı yeri biliyorum. Büroda değil mi? Evet efendim. Jonathan Crenna anlamsız nazarlarla geriye baktı. Yüzü sanki tamamen ifadesizdi. Öyleyse bu işleri görmek için bizim bilinen kadromuzdan gayri vurucu timler kurdu değil mi? Aynen öyle efendim. Benim bildiğim ve sizin tanımadığınız üç ayrı timi var. Bunlarla haberleşmeyi sen mi yapıyordun? Hayır Bay Crenna. Biz bizzat kendi yapardı. Ama onları sen de gördün değil mi? Evet efendim. Bilirsiniz timlere ödemeyi genellikle biz yaparız. Jonathan bir süre sessiz kalıp başını salladı. Sonra anlıyorum diye mırıldandı. Gary Brent meraktan çatlamak üzereydi. İşin sonunu nereye varacağını hala kestirememişti. Cesaretini toplayıp yutkunarak sordu. Şimdi ben ne olacağım Bay Crenna? Acaba efendi beni bağışlayacak mı? Jonathan gülümsedi. Bu sana bağlı Gary. Ben seni anlıyorum. Ethan senin kötü emellerine alet etmiş ama ona karşı gelmek şansına sahip değildin ve emirlerine uydun. Belki hataydı fakat başka şansın da yoktu. Çok doğru söylüyorsunuz Sayın Crenna. Gerçekten de başka şansım yoktu. Bu hizmetler için ekstra bir ücret alıyor muydun? Sekreter kızardı, başını önüne eğdi. Evet efendim diye mırıldandı. Efendi arzu ederse son kuruşuna kadar iade etmeye hazırım. Hayır geri, hayır. Buna hiç gerek yok. Bize hizmete devam etmeni istiyoruz. Sekreter derin bir nefes aldı. Rahatlar gibi olmuştu. Şimdi ne yapmam lazım? Emirleriniz nedir? Jonathan iskemlesinin arkasına yaslandı, fincanına yeniden çay koydu. Gözlerini sekreterden ayırmadan yavaş yavaş konuşmasına devam etti. Ethan'ın ölümü polisi harekete geçirecektir. Sanırım hukuk bürosu esaslı bir şekilde aranacak ve faaliyetleri kontrol edecektir. Dosyalar bizim için büyük bir tehlike. Bu nedenle ilk etapta dosyaların tamamen oradan uzaklaştırması gerekiyor. Bu kolay. Pazartesi günü dosyaların hepsini gizlice çıkarabiliriz. O kadar vaktimiz yok geri. Dosyalar bugün çıkarılmalı. Fakat bugün pazar... Bir yolunu bulup işlerine girmelisin. Tehlikeli değil mi? Dosyaları çıkarırken kapıcı tarafından görülürsem şüphe çekmez miyim? Bu senin sorunun geri. Riski göze almalısın. Brent genel sekreterin yüzüne baktı. Anlaşılan fazla ümitlenmekte galiba erken davranmıştı. Durum tahmin ettiği kadar rahat olmayacaktı. Hoşlanmadığı Crenna gerekirse kendisini de rahatlıkla cezalandırabileceğini ima etmişti. Hiç tereddüt etmeden herhalde bir çaresine bakabilirim diye hızlı hızlı mırıldandı. Az evvel üzerinden kalkar gibi olan çekingenliği yeniden benliğini sarmıştı. ''Peki dosyaları nereye kaldıracağız?'' diye sordu. ''Saklayacak bir yer buluruz. İşin o yanı kolay. Fakat artık büroda kalamazlar. Ethan'ın ölüm haberi duyulunca polis esaslı bir tahkikata girişecektir. Sıkıntıdan yardı bilirim. Olayla ilgili olabilecek herkesi araştıracaktır. Büronun bütün avukatlarını ve hatta seni de. Buna hazırlıklı ol. En ufak bir açık vermemelisin. Anlıyorum efendim. Bana güvenebilirsiniz. Bu arada sırası gelmişken şunu da söyleyeyim geri.'' Belki bundan sonra Capshaw Hukuk Bürosu kapanabilir. Bürodaki diğer avukatlar nasıl bir yol takip edeceklerini bilemem ama sana ihtiyacımız var. Efendi burada yeni bir iş yeri açmamızı ve işi oradan yürütmemizi istedi. Seni yeni açılan firmanın müdür olarak görmek istiyoruz. Brent'in gözleri ışıldadı. Paçayı kurtarmış sayılırdı. Aslına bakılırsa artık bu işe devam etmek istemiyordu. Yeterince korku duymuştu. Hele dün geceki o telefondan sonra ama şimdilik bunu genel sekretere ifade edemezdi. Sağ olun efendim, bana gösterdiğiniz itimata müteşekkirim diye mırıldandı. Jonathan Crenna birden ayağa kalktı. Hadi bakalım dedi. Şimdi hukuk bürosuna gidip şu dosyaları alalım. 4. Carnaby Malikanesi. Kay Parker henüz 18 yaşında. İskoçya'nın Aberdeen yöresinde doğmuş genç bir kızdı. Babasının bir trafik kazasında ölümünden sonra alkolik üvey annesinin yanında barınamayarak çalışmak ve geçimini temin etmek için Londra'ya gelmişti. Şehirde yaşam şartları ağır ve işsizlik hakimdi. Önce Lover's Sloane Street'teki Olympia Pastanesi'nde kendine bir iş bulmuş, 6 ay kadar garson olarak çalışmıştı. Çalışkan, saf ve becerikli bir kızdı. Verilen görevlerden yılmamış ve işine dört elle sarılmıştı. Müşterilere karşı her zaman saygılı ve sevecendi. Kızıl açılan saçları ve yüzüne masum bir ifade veren biraz patlak gözleriyle etrafını her zaman sevgi taşırdı. Zaten Glenda Cap Show'unda dikkatini bu masum sıcaklığı çekmişti. Çalıştığı pastaneye her girişinde ondan bir garsondan beklenenden daha fazla ilgi ve alaka görmüş, kıza ısınmıştı. 6 ay kadar önce pastaneye bir girişinde kıza yanında çalışmak ister misin diye sormuştu. Kay teklifi bu soylu hanımın ödemeyi vaat ettiği ücreti işitince dudağı uçuklamıştı. Aldığı ücretin 4 misli fazlaydı ve bu ücreti elde edebilmesi için pastanede daha yıllarca çalışması gerektiğini hemen anlamış ve hiç tereddüt etmeden seve seve gelebileceğini söylemişti. Kay ondan sonraki 5 ayını Carnaby Malikanesi'nde Glenda Cap Show'un özel hizmetkar olarak geçirmişti. Yeni işinden ve yaşamından son derece memnundu. Şartlar son derece elverişliydi ve en önemlisi Bayan Glenda son derece anlayışlı, gerçek bir hanımefendiydi. Bütün bunlara rağmen önceleri yeni işini biraz yadırgamış, restore edilmiş kocaman şatoda bir süre yalnızlık hissetmişti. Allah'tan yaşlı hizmetkar Miriam çok tatlı ve müşfik bir kadındı. Ona bir anne gibi yakınlık göstermiş, her konuda yardımlarını üzerinden eksik etmemişti. Her şey o meşhum geceye kadar mükemmel gitmişti. Hafif patlak yeşil gözleri birden korkuyla açıldı, kapkaranlıktı etraf. Uyuyakalmış olduğunu hissetti. Ödü kopuyordu, kulaklarını tazı gibi dikip etrafı dinledi. Nefes almaya bile çekiniyordu. O katiller, canavar ruhlu misafirler mutlaka şatonun içinde olmalıydılar. Ağlamaya bile korkuyordu. Hıçkırıklarını duyarlarsa Miriam ve Herbert gibi kendisini de acımasızca öldürürlerdi. Her tarafı uyuşmuştu ve zaman kavramını kesinlikle yitirmişti. Kolundaki babasından kalma fosforlu saatine bir göz attı, 9'u geçiyordu. Önce vakti kavrayamadı, yanılıyorum diye düşündü. Canavarların elinden kurtulmak için bu karanlık kilere saklandığında saat 10.30'u geçiyor olmalıydı. Burada ne kadar kaldığını anımsamıyordu ama ona asırlar gibi uzun gelmişti. Sonra yavaş yavaş bütün bir geceyi burada geçirdiğini anladı. Öyle olmalıydı. Genç bedeni gerilime ve korkuya dayanamamış uyuyakalmıştı. Çok kişi gelmişti. Mesanesi çatlar gibi zonkluyordu. Belki de bu kabustan o nedenle uyanmıştı. Etrafı dinlemeye devam etti. Hiç ses duyulmuyordu artık. Saklandığı kiler mutfak, hatta bütün şato mezar kadar sessizdi. Carnaby gerçekten bir mezarlık olmuştu. O sadece Miriam'ın ve Herbert'ın cesetlerini görebilmişti. Birbiri ardına patlayan silah sesleri kulaklarından gitmiyordu. Saatine tekrar baktı, sabahın 9'u olmalıydı. Biraz cesaretlenir gibi oldu, o kötü adamlar hala burada olamazlardı. Çoktan gitmiş olmaları gerekirdi. Önündeki dizi dizi rafların arkasında ayağa kalkmaya çalıştı, her yanın uyuşmuş, adaleleri gerilmişti. Tuvalete gitmezse hemen bulunduğu yere işeyeceğini anladı. Yığın yığın duran patates ve soğan çuvallarının yanından kalktı, kilerin ortasındaki raflara sıralanmış temizlik malzemelerinin arasında birkaç adım attı, sol bacağı dizine kadar karıncalanıyordu. Bir yere tutunmak zorunda kaldı. Gecenin karabasanı yeniden üzerine çökmek üzereydi. Ağlamamak için kendini zorluyor, dişlerini sıkıyor, titremesine engel olmaya çalışıyordu. Kilerin kapısına doğru ilerledi, karanlıkta gürültü çıkarmaktan ödü kopuyordu. Kapıya kulağını dayayıp dışarıyı dinledi. Hiçbir şey işitmiyordu. Bir an kurtulduğuna inandı, titreyen parmakları kilerin kapı tokmağını çevirdi, aralıktan dışarıya bir göz attı. Mutfağın elektriği yanıyordu hala. Zamanı tahminde yine sıkıntıya düştü. 9 olamazdı. Acaba saati mi durmuştu? Sonra mutfaktaki elektrik ışığının tuhaflığını fark etti. Sanki gücünü kaybetmiş, güneşin canlı bir hayat veren aydınlığı etrafı aydınlatmıştı. Kapıyı biraz daha açtı, yanılmıyordu. Mutfağın kocaman yüksek penceresinden içeriye sızan gün ışığı taş zeminde sarı ve aydınlık hareler yaratıyordu. Sabah olduğunu anladı. Usulca mutfağa süzüldü fakat daha ileriye gitmeye korkuyordu. Sanki her an bir köşeden o canavarlardan biri çıkacakmış gibi geliyordu. Mutfağın ortasında adeta mıhlanıp kalmıştı fakat içinden çığlıklar atmak istiyordu. Kısa kesilmiş tırnaklarını acıtıncaya kadar avuçlarına gömdü. Sonsuzluğa kadar burada çakılı kalamazdı. Birden aklına bahçıvan Dunnett geldi. Genellikle sabahın bu saatinde arka bahçedeki çiçekleri keser ve hanımefendiye evde kullanması için mutfak kapısından bırakırdı. Dunnett, Carnaby Malikanesi'nin emektarlarındandı. Her sabah mutfağa uğrar, çalışanlarla şakalaşır ve bir fincan çay içerdi. Şu anda bahçede çalışıyor olmalıydı. Bahçeye açılan camlı mutfak kapısına ilerledi usulca, dışarıya baktı. Dunnett etrafta görünmüyordu. Bahçe kapısını araladı, kilitli değildi tabii. Çünkü dün gece kapıyı kilitleyecek müstahdemden hiçbiri canlı kalmamıştı. Dunnett niye etrafta yoktu acaba? Yoksa onu da mı öldürdüler diye irkildi. Olayların cereyan ettiği saatte bahçıvanın çoktan müstahdeme ayrılan lojmanda uyuyor olması gerekirdi. Yine de emin olmak için başını kapıdan çıkarıp lojmana doğru baktı. Lojmanın kapısı ardına kadar açıktı. Derin bir oh çekti. Dunnett yaşıyor olmalıydı. Çoktan bahçeye çıkmış, işiyle meşguldü herhalde. Belki de ön bahçede çalışıyordu. Çim biçme aracının homurtusunu duymak için dikkat kesildi. Kulağına ütüşen kuş seslerinden başka bir şey aksetmiyordu. Mutfak kapısını açık bırakıp bahçeye adım attı. Malikanenin bahçesi çok genişti ama mutlaka Dunnett'ı bir yerlerde çalışırken bulurdu. Yine de seslenmeye korkuyordu. Lojman kapısı açık olduğuna göre fazla uzaklarda olamazdı. Belki de unuttuğu bir şey için lojmana da dönmüş olabilirdi. Önce oraya bakmaya karar verdi. Deli gibi çimlerin üzerinde koşarak lojmana girdi. Açık kapının önünde durarak içeriği dinledi. Dunnett'ı mutlaka bulmalıydı. Onu yanına almadan şatoya geri dönemezdi. Bir an kapıda durup bekledi ve içeriği dinledi. Aklına gelen ihtimali kabullenmek istemiyor, korkuyordu. Dunnett diye seslendi kısık sesiyle. Çağrısına bir cevap veren olmamıştı. Bu kez biraz daha yüksek sesle bağırdı. Yine ses yoktu. İçeride olmadığına inanmak istiyordu. Usul usul adamın odasına doğru yürüdü. Kaldığı odanın kapısı ardına kadar açıktı. Bahçıvanı yeterince tanırdı. Her zaman derli toplu ve itinalı yaşayan biriydi. Bütün kapıları açık bırakarak lojmanı terk ettiğine ihtimal veremezdi. Nefesini tutarak kapının önünde bir an duraladı ve sonra başını uzatarak içeriye baktı. Kısık bir çığlık boğazına takılıp kaldı. Dunnett yatağın içinde pijamalarıyla ölü olarak yatıyordu. Bütün yatak kanlar içindeydi. Kay bayılacak gibi oldu. Güçlükle kapının pervazına dayanıp sendelemesini engelledi. Artık ne yapacağını bilemiyordu. Dün geceki cani misafirler önlerine çıkan herkesi acımasızca öldürmüşlerdi. Polis. Evet, hemen polisi aramalıydı. Hem de derhal. Ama o gücü kendinde bulamıyordu. Tüm vücudu zangır zangır titremeye başlamıştı. Daha fazla dayanamayacaktı. Birden aklına kimlerin geriye kaldığı geldi. Acaba şoför Dark'la hizmetçi Mary'e ne olmuştu? Mutlaka ararsa onların da cesetleriyle karşılaşacağına inandı. Dün gece silah seslerinden korkup kilere saklanması hayatını kurtarmıştı. Onu bulsalar mutlaka öldürürlerdi. Çılgın gibi lojmandan fırladı. Tam bir kabus yaşıyordu ve ne yapacağını bilemez haldeydi. Adımları şuursuzca onu şotonun mutfağına yönetmişti yeniden. Neden kaçtığını bilmeden mutfağa daldı, midesi bulanıyor, gözleri kararıyordu. Bir süre mutfağın ortasında şuuru bulanık dikilip kaldı. Evdeki en yakın telefona ulaşmalıydı. Bu kadarını akıl edebiliyordu. ''Tanrım sen bana kuvvet ver'' diye mırıldandı içinden. Gözyaşları yağmur gibi yanaklarına iniyordu. Son bir güçle şatoya geçen koridora doğru titreyen bacaklarıyla yürüdü. Koridordaki Miriam'ın cesedine bakamadı. Gözlerini yumup ilerledi, ara kapıyı itti, yerde Herbert'ın yattığını biliyordu. Kapı ağzında çirkin bir koku etrafa yayılmıştı. Bu ya kan kokusuydu ya da kokuşmaya başlayan cesedin etrafa yaydığı ağır bir koku olmalıydı. Kusmamak için gayret gösterdi. Hizmetçi Mary de Herbert'ın az ilerisinde alnına yediği kurşunla ölmüştü. Salona geldiğinde direnme gücü artık sıfır noktasına varmıştı. Gözleri dehşetle açıldı, karşılaştığı manzaraya inanmak istemiyordu. Glenda ve Ethan Capshaw birbirlerinin üzerine cansız yığılmışlardı. Onu asıl dehşete düşüren şoför Dark'ın yerde sırt üstü yatan çırılçıplak cesediydi. Adamın çıplaklığına bir anlam verememişti. Ve yerde misafirlerden birinin daha cesedini buldu. Bu bir kadındı. Diri tutulmuş gibi kadının suratına baktı. Kalbi hizasında açılmış derin bir yara vardı. Misafirleri şatoya geldikleri sırada mutfakta Miriam'a yardım ederken görmüştü. Emindi. Bu onlardan biriydi. Kay yerinde sallandı. Sehpanın üzerindeki telefona doğru ilerlemek istedi. Fakat artık bacakları beyninden gelen emri yerine getiremez haldeydi. Dizleri kıvrıldı. Önce kusmaya başladı. Sonra bacaklarının arasından zapt edemediği idrarı yere aktı, gözleri karardı ve telefona uzanan eli almacı kavrayamadan bayılarak yere yuvarlandı. Kenan'ın gözleri yanıyordu. Bütün bir gece uyumadığı gibi şimdi de sorgulanmak için bekletiliyordu. Sakalı uzamış, 2 gündür sırtından çıkarmadığı gömleği leş gibi kirlenmişti. Scotland Yard'ın geniş pencerelerinden içeriye sabah güneşi dolarken oturduğu iskemleden kalkarak uyuşan adalelerini gevşetmek için gerindi. Dün gece zavallı Betty'nin evinde o saldırgan kadınla boğuşurken vücudunun bayağı örselendiğini hissetti. İçinden namussuz kaltak diye söylendi. Çok da fena darbeler indirmişti. Boynu, sol omzu ve sağ bacağı hala sızlıyordu. Nöbetçi memur anlayışlı ve babacan biriydi. Arada sırada önüne kahve getiriyordu. Fakat konuşmaktan ve gevezelik etmekten özellikle kaçınıyordu. Müfettiş Makri resmi sorgulamaya önce Hans Milch'i almıştı ve Alman polisinin ifadesi hayli uzamıştı. Kenan saatine bir göz attı, 9:20 geçiyordu. Saat tam 10'da bulunduğu odanın kapısı açıldı ve Milch dışarıya çıktı. Şişman ve al al olmuş yüzü ter içindeydi. Kenan'a donuk nazarlarla baktı. Sorgulamanın hoş geçmediği hemen belli olmuştu. Resmi üniformalı zabıt katibi Kenan'a dönerek "Lütfen içeriye gelin," dedi. Kenan polisin arkasından Makri'nin odasına girdi. Müfettiş masasının başında oturuyordu. Ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Oda yoğun pipo dumanıyla kaplıydı. Makri, "Lütfen oturun Bay Işık," dedi. Kenan masanın karşısındaki tek koltuğa oturdu. Zabıt tutan polis memuru arkada ufak bir masanın başına geçti. Bir süre yorgun gözlerini ovuşturan müfettiş yeniden piposunu doldururken, "Evet, şimdi en başından başlayalım," dedi. "Lütfen bize önce Londra'ya geliş sebebinizi anlatın." Kenan anlatmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika geçmişti ki kapı açıldı ve Kenan'ın Betty'nin evinde gördüğü sivil memur Clint içeriye girdi. Adamın gergin ve telaşlı hali Kenan'ın da gözünden kaçmadı. Müfettişin yanına yaklaşarak fısıltı halinde bir şeyler anlattı. Makri'nin suratı asılmıştı. İnce dudakları iki yanına sarktı. Kötü bir haber aldığı belli oluyordu. Memur odadan çıkarken, "Muavin Humphrey Bennett'i arayın. Hemen olay yerine gitsin," diye söylendi. "Biz de az sonra orada olacağız." Kenan verdiği ifadeyi keserek, "Önemli bir şey mi var Sayın Müfettiş?" diye sordu. Makri, "Evet," dedi. "Etin Kepşov'un yaşadığı Carnaby şatosunda bir katliam olmuş. Malikanede 8 ölü varmış. Hizmetkarlardan biri az önce polisi aramış." 7. Bölüm 1. Londra. Kenan hala titreyen hizmetçi K'ye baktı. Ambulanslarla şatoya gelen sağlık görevlilerden biri, genç kızın zaman zaman ürpertiyle sarsılan vücudunu sıcak tutmak için battaniyeyle sarmıştı. Tesadüfen kurtulan ve olayın tek görgü tanığı olan hizmetçi kız, oturduğu koltukta sorulan sualleri cevaplayamaz halde, gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, adeta yarı baygın bir haldeydi. Üstü başı kusmuk içindeydi ve yoğun bir idrar kokusu yayıyordu etrafa. Şatonun büyük salonu parmak izleri toplamaya çalışan polislerle ve ilk yardım ekibinin elemanlarıyla doluydu. Adli tabip, müfettiş Makri'ye dönerek, "Boşuna kendinizi yormayın, tanık sorularınıza cevap verecek halde değil, bir tür şokta," diye mırıldandı. Müfettiş anladım dercesine başını salladı. Ama olanlara pek bir anlam veremediği çok açıktı. Makri, Paola'nın cesedi önünde durarak bir süre cansız vücuda baktı. Sonra Kenan'a dönerek, "Size saldıran kadının bu olduğuna emin misiniz?" diye sordu. Kenan hiç tereddüt etmeden, "Evet," dedi. "Onu rahatlıkla teşhis edebilirim. Bu kesinlikle o kadın." Müfettiş içindeki kuşkuları yenmek istercesine tekrar sordu. "Emin misiniz?" "Evet sayın müfettiş." "Cesedin yüzündeki darp izleri benim yumurumdan olmadır. Hiç şüphem yok ki kol ve bacaklarında da bazı ekimozlara rastlanacaktır. Sanırım onlar da mücadelemiz sırasında oluşmuştur." Makri bir türlü kabullenmek istemediği iddiayı araştırmak niyetiyle yere eğilip Paola'nın bluzunu sıyırdı, sol kolunun omzuna yakın yerinde mor bir çürükle karşılaştı. Hoşnutsuz bir şekilde yüzünü asarak ayağa kalktı. Kenan ve Hans Milch dikkatle adama bakıyorlardı. İki yabancı polis derin bir nefes almışlardı. Muhtemel bir suç isnadından şimdilik yakayı sıyırdıklarını hissedebiliyorlardı. Müfettiş olay yerine ilk gelen ekibin başında bulunan muavini Humphrey Bennett'in yanına doğru yürürken Hans usulca Kenan'ın kulağına fısıldadı. "Şimdi ne alt edeceğiz?" "İşler iyice sarpa sardı. Tek şüpheli diye peşinde koştuğumuz adam da ölü bulundu. Bana bunun bir açıklamasını yapabilir misin? Bunca insanı kim öldürdü?" "Bilmiyoruz. Henüz hiçbir fikrim yok." Hans somurdandı. "Aklıma kötü şeyler geliyor." "Ne gibi?" "Bu İngilizlerin marifeti olmasın?" Kenan hayretli arkadaşına baktı. "Polis mi yani?" "Neden olmasın? Sanırım bu işin içinde siyasi bir skandal yatıyor." "İhtimal vermek istemem. Burası demokratik bir ülke. Polisin böyle kanun dışı bir yolsuzluğa karışacağını sanmam. Pek çok kişinin başını yer." "Düşündüğüm gibi bir skandalın sonucu ise İngiltere'nin uluslararası platformda düşeceği zor durum birkaç kişinin kellesinden daha mı önemli?" "Ne demek istiyorsun Hans? Yani İngiliz polisi işi başından beri biliyor muydu?" "Ne bileyim dostum. Baksana burada bir katliam yapılmış ve tam 8 kişi öldürülmüş. Hadi Kepşovları anlıyorum. Ama ya günahsız olan hizmetkarlar niye öldürüldü? Belli ki buraya baskın yapanlar tek bir görgü tanığı bile geride bırakmak istememişler. Bu organize bir suç. İşi yapanlar tam profesyonel. Her nasılsa tek şu kızı gözden kaçırmışlar. Konuşunca anlayacağız. Belki de o tesadüfen bu katliamdan kurtuldu. Zaten işin en başından beri İngiliz polisinin bütün dünyada konuşulan sütten haberdar olmaması garibime gidiyordu." Kenan'ın aklı karışmıştı. Sesini çıkarmadı fakat Hans'ın düşüncesi midesini bulandırmıştı. Hans mırıldanmaya devam etti. "Ayrıca tam bizim devreye girip Bazı izleri ve bilinmeyenleri ortaya çıkarmamız seni şüphelendirmiyor mu? Daha ileriye gitmemizi engellemek istemiş olabilirler. Daha ileriye mi dedin? Öyle değil mi? Örgütün lideri diye Ethan Capshaw'u düşünmüştük. Demek değilmiş. Adamı bütün ailesi ve hizmetkarlarıyla bir gecede saf dışı ettiler. Ne kadar güçlü ve organize bir suç şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzu anlamıyor musun? 26. ayrımın sonu. Sayfa 344. Devamı 27. ayrımda.